resmi açıklamalarda, sorgulama sırasında ya da cezaevlerinde yattıkları sırada intihar ettiği ileri sürülen evladını, kardeşini, eşini kaybetmiş analar, babalar, kardeşler, eşler tanıdım. Bunlar arasında adalete güvenini çoktan yitirmiş ve sadece acılarını dindirmeye çalışan insanlar vardı. Kardeşi, yazar İlhan Erdost'un elleri kelepçeli haldeyken, devletin güvenlik güçleri tarafından dövüle dövüle öldürülüşüne tanık olan ve şimdi acıyı sevgiye dönüştürmeye çalışan yazar Muzaffer Erdost'u tanıdım. Bu olayın sorumluları hakkında kovuşturma açılıp açılmamış olması, belki hukukçulara bir şeyler ifade eder ama bir hekime fazla bir şey ifade etmez. Sayın Yargıç, bir hekim ve bir aydın olarak bütün bu acıların yaşandığı bir ülkede, şimdi yargıladığınız dilekçeye imza koymaktan daha fazla bir şey yapamamış olmamdan dolayı kendimi suçluyorum. Onun için iddia makamının suçlamaları bana fazla bir şey ifade etmiyor. Ben kendimi bu ülkenin aydınlarından biri saydığım ve kimilerinin hiçbir zaman kavrayamayacağı bir sorumluluk duygusuyla üzerime vazife olanlar kadar olmayanlara da karışmak gereğini duyduğum için bu dilekçeyi imzaladım. 12 Eylül öncesi dönemin anarşi ve terör ortamına geri dönmek tehditleriyle, ülkemizde demokratik düzenin en temel ilkeleriyle çelişen, kişi hak ve özgürlüklerini askıya alan bir yaşam üslubunun yerleştirilmesini ve kurumsallaştırılmasını reddettiğim için bu dilekçeyi imzaladım. Anarşi ve terör ortamının bütün acılarını tatmış, insanlık dışı cinayetler dizisi içinde en yakın dostlarını yitirmiş ve ölümle burun buruna gelmiş insanlardan biri olarak böyle bir tercih karşısında bırakılmayı kabul etmediğim için bu dilekçeyi hazırladım. Aydınlar Dilekçesi Davası, Adam Yayınları, İstanbul, Ekim 1986, sayfa 241-242. Nefise Özay Erkılıç, Aydınlar Dilekçesi Davası, Savunma, 18-10-1985. Sayın Yargıç, dilekçemizde önemli konulardan bir diğeri de işkenceydi. İşkence çok yakınımda yaşadığım somut bir olaydır benim için. Üzerinden 5 yıl geçmesine karşın acısını yüreğimde hala sımsıcak yaşattığım, unutamadığım can kardeşim İlhan Erdost ifadesi alınmaya götürülürken dövüle dövüle işkence edilerek öldürüldü. Gönlüm istiyor ki hiç kimse böylesine bir acıyı yaşamasın. Bugün hükümet başkanınca bile yapıldığı açıklanan işkence iddiaları için hiçbir olumlu tedbir alınmamıştır. Dilekçeyi imzalayış nedenlerimden bir diğeri de idamların önlenmesiyle ilgiliydi. Ben Birleşmiş Milletler'de 4 sene görev yaptım. Tanıdığım, gezdiğim, gördüğüm gerçek demokrasiyi benimsemiş Batı ülkelerinde idam artık bir insanlık suçu olarak görülüyor. Bugün İzlanda, Federal Almanya, Avusturya, Portekiz, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, Fransa, Hollanda değişik tarihlerde ceza yasalarından ölüm cezasını çıkardılar. Yunanistan'da siyasi suçlular için ölüm cezasını kaldırmış bulunuyor. İnsan haklarının başında gelen yaşama hakkına aykırı ve insan onuruyla bağdaşmayan, toplum üzerinde caydırıcı etkisi bulunmayan, öc alma niteliği taşıyan, adli ata halinde düzeltilmesi olanağı olmayan, ceza hukukunun ıslahı amacıyla dilekçemizde sözü geçen idamın önlenmesiyle ilgili istemlerimiz, ölüm cezasının ceza yasamızdan çıkarılmasını ve bunun bir anayasa hükmü haline getirilmesini diliyor. Ve şimdi burada Yüksek Mahkemenin huzurunda aynı dileklerimde ısrar ediyorum. Aydınlar Dilekçesi Davası, Adam Yayınları, İstanbul, Ekim 1986, sayfa 393-394. Mihri Belli, İnsanlar Tanıdım. Muzaffer Erdost'un sol yayınlarını kurup yayın programını saptadığı günlerde birçokları Türkiye'de Marksizmin temel yapıtlarının legal olarak yayınlanabileceğini düşünmenin hayal olduğuna inanıyordu. Ben de bu konuda Erdost kadar iyimser değildim. 1966 yılında bir gün Aziz Nesin ile yayın sorununu görüşüyorduk. O, Marksizmin temel yapıtlarının yurt dışında Türkçe olarak hala yayınlanmamış olmasından yakınıyor, TKP denen örgütün bu konuda hiçbir şey yapmamış olmasını eleştiriyordu. Sol yayınlarının çıkarmayı tasarladığı kitapların listesini önüne sürdüm. Listede Marx'ın, Engels'in, Lenin'in belli başlı yapıtları vardı. Aziz Nesin okudu. Olmaz, hayal bu dedi. Birçoklarının görüşü bu idi. O hayali gerçek yapabilmek için Erdos'un mahkeme kapılarını aşındırması, defalarca zindanı boylaması gerekti. Sol yayınlarının mekanı ilkten, Ulus'ta demir iş şanının en üst katında küçük bir odaydı. İlk masa, bir yazı makinesi, birkaç sandalye. Ben gidip gelmeye başladığım zaman İlhan Erdos askerdeydi. Bütün yük Muzaffer'in sırtında. İlhan'ı ilk kez izinli geldiğinde gördüm. İnsana dost gözlerle bakan kara yağız bir delikanlı. Askerlikten sonra o dost gözlerle sık sık karşılaştık. Yayın evinin orta direğiydi. Alçak gönüllülüğü, birkaç sözcük ile dile getirdiği sorunun özünü kavrayış yeteneği, insanda sevgi ve saygı uyandırıyordu. Aramızda lafa dökülmeyen bir dostluk, yoldaşlık havası esti. Her zaman işi başından aşkındı. Yayın evinin binbir nankör işinin üstesinden gelmek kolay değil. Rahat rahat oturup dertleştiğimiz, halleştiğimiz seyrektir. Böyle bir görüşmemiz 12 Eylül darbesinden önce İlhanların evinde oldu. Evlenmişti, çocuğu olmuştu. Temiz döşenmiş bir ev ve iki güzel insan, beşikte de güzel bir bebek. Yemek yedik, müzik dinledik. Raşit Beybutov'un plağını ilk kez çaldık. Bu güzellik geçer bir gün, sana da kalmaz türküsünün beni sardığını görüyordu. Ertesi gün plağı kasede almış, bana iletmişti. Yol olmuştur en yiğidin yanması. Doğru sözdür. Mihribelli'nin anıları. İnsanlar tanıdım 2. Milliyet Yayınları, İstanbul, Eylül 1990, sayfa 105-106. Mehmet Kemal, İlhan'la beraber. Muzaffer Erdos'u ne zamandır tanıyorum? Herhalde 40 yıl oluyor. Rüzgarlı sokağın boya ve mürekkep kokan sokaklarında görmüş olacağım. 3 arkadaştılar. Üçü de veteriner fakültesinde okuyordu. Bitirdiler okulu, veterinerliğe dönmediler. Basında yer aldılar. Muzaffer Erdost, Erdoğan Tamer, Orhan Duru. Muzaffer'e daha öğrencilik yıllarında dergi, kitap, gazete yetmiyordu. Hangisine el atsa kendinin olacaktı. Çok denemelere girdi. 1958'de yayıncılığa ucundan dokundu. Henry Alleg'in Question'ını, Sorgu'yu çıkardı. Kitap tuttuysa da yayın evi tutmadı. Dergiler, gazeteler, kitaplar yayınladı. Bunlar hem ileride kuracağı sol yayınlarının atılan tohumlarıydı. Bugün sol yayınları 25'ini doldurmuş bir delikanlıdır. Türlü deneyimlerden geçmiştir. Veteriner Fakültesi'nin eski adı Ziraat Fakültesi Yüksek Ziraat Enstitüsü'ydü. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde Sovyet Mareşali Voroshilov ülkemizi ziyaret etmiş, fakülte bahçesinde bir çam ağacı dikmişti. Atatürk döneminde dikilen bu çam ağacı gel zaman git zaman büyümüş, kocaman olmuştu. Adı Voroshilov çamıydı. Bir gün çamın altında ders çalışan öğrencileri solculuk yapıyorlar diye tutuklamışlardı. Biz 1948 tutuklamasında içeride yatarken bu gençleri de getirmişlerdi. Fakültenin böyle netameli bir geçmişi var. Muzaffer askerliğini Şemdinli'de yapıyor. Epeyce de kilo alıyor. İzne çıkacak, arkadaşları kiloları ne yapacağını soruyorlar. O da rejim yapacağım diyor. Sıladayken arkadaşları soruyorlar. Rejim ne oldu? Devam yanıtını veriyor. Muzaffer'i rejim yüzünden tutukluyorlar. Rejim yüzünden sabıkalıdır. 1965'te kardeşi İlhan'la birlikte sol yayınlarını kuruyor. Yayın evi bugün 25'ini dolduruyor. Ama başlarına gelmedik de kalmıyor. İçeri alınanlar, tutuklamalar, acılar, işkenceler bitmiyor. 12 Eylül döneminde kardeşi İlhan'ı gözü önünde döve döve öldürüyorlar. Solda ve sosyalizmde düzenli ve bilimsel ne kadar yayın varsa onun büyük bir kısmı Muzaffer'in yayınıdır. Marx'lar, Engels'ler, Lenin'ler ve kapitalin tümü ondan geçmiştir. Edebiyatta da emeği vardır. Bugün ikinci yeni diye anılan yazın akımının adını koyan da odur. Başında kendisi bu işi pek ciddiye almadığını söyler ama gerçekte benimser. Şiiri yalnızca ikinci yeni ile sınırlayan bir görüşüm olmadı. Şiir olarak ikinci yeni şiirin gelişimini kucaklıyor, kaçınılmaz oluşumunun yolunu açıyordu. Ben şiiri profesyonel anlamda iş edinmemiştim. Arada bir şiir yazardım. İkinci yeni arada bir şiir yazanın işi değildi. Ancak şiiri kendine iş edinen, sorun edinen ozanın içine çekileceği bir şiirdi. Bilimsel sosyalizmi kavradıkça bu şiiri daha iyi açıklamaya çalışıyor. Bugün alanında ağırlığı olan bir yayın evi. Başlangıçta adı Sol Yayınlar olan kitap evi, kardeşi İlhan'ın dövülerek öldürülmesinden sonra adını Onur olarak değiştirdi. Muzaffer de adına İlhan'ı ekleyerek Muzaffer İlhan Erdost oldu. Acı bir sonuç, onulmaz bir teselli. Sosyalizmin elinin ulaştığı konularda araştırma, tarih, öykü, şiir, deneme olarak 30'a yakın kitabı var. Kitap evinin 25. yılında Ey Karanlık Mavi Güneş, öyküler, Havada Kalan Güvercin, şiirler, Adam İçin Türevler, Eskizler adlı 3 kitap yayınlanmıştır. Bu kitaplar yazarlık ve sanat alanının ne denli geniş ve yaygın olduğunu belirler. Gerilerden alırsak o yıllar Ankara'nın Pazar Postası, Seçilmiş Hikayeler, Kaynak Dergileri telaşını yansıtır. Her şey sıcak ve yenidir. Sanatta, edebiyatta bir şeyler aranır, bulunur. 12 Mart, 12 Eylül günleri de geride kaldı. Eskiyen kuşaklardan sonra yenileri kalacak. Kim bilir neleri de getirecekler. Muzaffer'e 25. yılında binlerce selam. Cumhuriyet, 24 Kasım 1990. Öner Ünalan. Banazlı Pir Sultan bilmedi bu hüznü. 950'lerde bir Ankara. Taşra'da kalmış ilkokul giysileri. 3 numarayla kesilmiş saçlarıyla. İnce boyunlu Yağız çocuk. İlhan'ı ilk böyle gördüm. Sonra benim için Ankara dışında geçen yıllar başlar. 12 Mart öncesine dek. 12 Mart döneminde İlhan ağır sorunlar altında yakındığını hiç görmediğim genç ve güzel bir insandır. Ölçülü, düşünceli, özverili. Bana öyle geliyor ki onu asıl kimliğiyle 12 Mart'ta bulduk. 12 Mart gibi bir dönemde onun güzel ıralarını edinebilmesi için insanın mayasında seçkin şeyler olmak gerekir. O delikanlılık çağını atlayarak olgunlaşmış bir insandır. İlhan'da o ince boyunlu Yağız çocuktan bir şeyler kalmış olması da bundandır. İlhan'ı son görüşüm 12 Eylül'den 8-10 gün sonra Kızılay'dadır. Durum nasıl abi diye sordu. Kötü dedim ve bir an duraksayıp ekledim. Daha da kötü olacak. Sonraları bu sözümü sık sık anımsadım. Doğrusu 12 Eylül'ün İlhan'ı öldürecek denli kötü olabileceğini düşünmemiştim. Her insana kötülük yapılabilir ama nasıl oluyorsa İlhan'ı bugün bile kendisine kötülük yapılamayacak bir insan olarak görüyorum. İlhan'ın acısıyla Sivas'a gittim. Sivas onun doğduğu ile komşuydu. 12 Eylül Karabasan'ı kol geziyordu. Sivas'ta İlhan'la sık sık baş başa kaldığımı fark ettim. İnsanlık tarihinin bir yanıyla zulüm tarihi olduğunu düşündüm. Dünyayı zulümden kurtarmanın pek çetin bir iş olduğunu duydum. Sonra bir gün İlhan'ı düşünmenin bana direnme gücü verdiğini sezdim. Beynim bunalmaktan kurtulma yolunu İlhan'da bulmuştu. Bu, onun öldürülmesinden duyduğum acıyı artırdı. Güzel her şeyde İlhan'dan bir parça bulmaya başladım. Salınan kavak yapraklarında onun gülüşünü gördüm. Gök medresenin taç kapısına İlhan'dan hüzünlü bir taş yerleştirdim. Güzellikle acıyı birlikte tattım. Daha önce kafamda bir insanla böyle yaşadığım olmamıştı. İlhan'ın öldürülmesiyle en sağlıklı yanım yaralandı. Ve İlhan yaramı sağaltıyordu. Adı geçmese bile Sivas'ta İlhanlı bir hüzünle söylediğim bir dörtlük var. Masamda okunmuş gazete, soğumuş bir bardak çay. Karşımda kongre binası, sıradan bir gökyüzü. Sivas'ta köylü bir akşamüstü. Banazlı, Pir Sultan bitmedi bu hüznü. Cumhuriyet, 7 Kasım 1992. Muzaffer İlhan Erdoğuz. Onu anlat işte. Kitapları merdivenlerden yukarı çıkardığı günleri anlattı adam. Kucağında soluk soluğa çıkardığı günleri. 5000 emperyalizmi 5. kata çıkardığını. 5000 emperyalizmi 5'lik, 10'luk, 15'lik paketler içerisinde. 5. kattan aşağıya taşıdığını. Oradan yolun karşısına. Sonra sola, postaneye. Onu anlat işte dedi çocuk. İlk 5000 emperyalizm, sonra 10.000, sonra 20.000 emperyalizm. İlkin 5000 kapital, sonra 10.000, 10.000 doğanın diyalektiği, 20.000 felsefenin başlangıç ilkeleri, 20.000 sosyalizmin alfabesi, 10.000 insanın türeyişi, 5000 görünmeyen hükümet, CIA. Onu anlat işte dedi çocuk. Her gün her saat koşarak indim merdivenleri. Kurşunu koşan at üstünde avcı gibi, kaçan kağıda ulaştıran makine seslerinin mahzenine, suya inen yaban keçileri gibi sıçrayarak dökülen matrislerin mahzenine. Onu anlat işte. Ünlü bir düşünür gibi söylenirse bugünkü insan, yeryüzüne gelmiş olan doğal insan değil. O insanın tarihinin, yani kendisinin ürünü. İnsan doğaya karşıt, doğada olmayan şeyleri üreterek bugünkü insan oldu. Yarınki insanı üretecek bugünkü insan oldu. Onu anlat işte. Nereye girdiyse kitaplar, orada sessiz bir ses büyüdü. Bu işte dedi ses, bilgi bilince akışıyor. Bu işte dedi ses, emek değerini tanıyor, kendini buluyor. Düşüncelerin akıp çoğaldığı sayfalarda. Kaygıyla kol kola ve umutla. Hüzünle kol kola ve sevinçle. Görüş yerinde mahkeme kapısında. Onu anlat işte. O ben değildim ama biraz da bendim. Kuşattıkları zaman kitapları biraz da beni kuşattılar. Girdikleri ve kitapları buldukları zaman biraz da beni buldular. Aldıkları zaman kitapları biraz da beni aldılar. Yaktıkları zaman kitapları ben de yanıyorum. Onu anlat işte. İşte öldürdüler beni. Kitaplardaki ben oldum. Ben kitap değildim, kitap oldum. Sessiz bir çocuktum ben de. Gülen bir delikanlı. Devingen ama sakin. Öyle kalmak istedim. Kahraman değildim, düşlemedim de. Gene de öyleyim. Şimdi biliyorum da öldüğümü. Bir zamanlar yaşamış olduğumu da. Doğal ki bir gün ölecektim. Ve gene bilmeyecektim öldüğümü, yaşadığımı ve yaşama geldiğimi. Ne var ki öldürdüler beni. Öldürüm ölümün anlamını kendi anlamına dönüştürdü. İşte bu anlamdır yaşayan. Benim bilmediğim, benim için olmayan yıllar. Bulabilsem seni, ancak o sabah uyuyan seni, ancak o ana kadar bildiğim seni bilebilirim. Ben de öyle kalmış olmalıyım sende ve yaşayanların belleğinde. Yani öyle geç. Richard Bach'ın martısı gibi mi diye sordu çocuk. Denebilir mi? Onun martısı, yani beden, bilincin yükselişinin bir aracıydı ve ne denli yükseldiyse göğe, o denli bilince dönüştü ve giderek salt bilinç oldu, yani salt ışık. Simurg'a vardıklarında kendileri birer simurg olan, Ferideddin Attar'ın kuşları gibi ben kendim bilince dönüşmedim, ışık olmadım ama öldürümün anlamı düşünceye dönüştü, bilince dönüşüyor ve ışığa dönüşecek. Sen o ışık olduğu zaman sana kavuşmuş olacağım. Ben kavuştuğumu hiçbir zaman bilmeyeceğim. Çünkü senin düşüncelerin olarak düşünebilirim artık. Söyleyecekleri bitmişti. Güldü adam. Kara bıyıkları arasından denizde güneşli çakıl taşları gibi parıldadı gülüşü. Ne çok özlemiştim gülüşünü baba diyecekti çocuk. Uyandı. Belleğinde kaldı bir an gülüş. Bir an. Sonra dağıldı. Gitiverdi. Arandı çıkaramadı bir daha. Özlemin acıya dönüşen gülümseyişiyle kaldı. Sarıldı bebeğine. Bir kez daha bulabilir miyim diye kaygılı bir umutla gözlerini kapadı. Okul formasını arkadan düğmelerken gene mi düş gördün dedi annesi. Çocuk bir süre yanıtlamadı. Sonra anlattı. Bir ışık gördüm ama düşümde değil. Güldü bana, sevdi beni. Konuştu benimle. Ben o ışık oldum, gittim onunla. Hadi yalancı dedi annesi gülerek. Çocuk da güldü. Geç kalıyordu okula. Çıktılar evden. Çerçeve, Ağustos 1986. Muzaffer İlhan Erdost. Onu anlat işte. Onur Yayınları. Ankara, Kasım 1989. Sayfa 9-13.
İlhan Erdost yazıtı.
Rana Erdost. Yüreğime bir ot düştü. Yüreğime bir ot düştü. Yanar İlhan İlhan diye. Yaraların saramadım, kanar İlhan İlhan diye. Mamak tepesine çıktım, gülen gözlerinden öptüm. Ardınızdan durup baktım, döner İlhan İlhan diye. A bloğun kapıları, yıkılaydı yapıları. Toprak demir fısıldamış, ölür İlhan diye diye. Karanlıkta döndük geri, dinmez gözlerimin seli. Türkülerin o gün seni, sorar İlhan diye diye. Alazın daha çok küçük, neler olmuş haberi yok. Geceleri mamak soğuk, üşür İlhan İlhan diye. Çorap ördüm dert ekledim, görüş gününü bekledim. Zor günümün desteğiydin, gittin İlhan İlhan diye. Halit Çelenk koştu geldi, dövmüşler çok ağır dedi. öldürmüşler diyemedi. Ölmez İlhan diye diye. Yer mi kaydı ben mi durdum? Acınla yandım kavruldum. Düşman elinde mi yurdum? Sorar İlhan, İlhan diye. 20 Aralık 1980. Ali Koçer. Bir işçinin mektubu. Erdost ailesi. Düşüneceğiz daha gerçekçi, daha bilimsel ve daha devrimci olmak için düşüneceğiz. İlhan Erdost kimdi? Kitap yayınlardı, başka suçu yoktu. Güzel insandı. Çizgileri yumuşak, davranışları sıcak, bakışı güleçti. Dış görünümü iç güzelliğini yansıtıyordu. Gençti, aydındı. Başsağlığı. Turhal Şeker Fabrikası.
İsmail Okatan.
Düşüneceğim. Çocuklarıma anlatacağım İlhan, senin nasıl katledildiğini ve anlatmayacağım çocuklarıma cellatların ne kadar acımasız olduğunu. Büyüyünce utanmasınlar insanlıklarından diye ve unutacağım bütün öldürümleri ve bir ömür boyu iki çocuk düşüneceğim, iki çocuğumla birlikte Alazla türküleri. Olmuyor. Allah kahretsin, unutamıyorum. Utanıyorum insanlığımdan ve yaşamak için her nefes alışımda son nefesimi içimde saklı İlhan abi duruyor sanki karşımda. 24 Haziran 1983 Ürgüp Cezaevi.
Veysel Gültaş.
İlhan'a mektup. Bir sigara içiminde sıcak gülüşlerin de içimizi ısıtan. Akşam dönüşü üzerimizde kir, köşende arındık tavşan kanı çayla. Yüzünde dostların yansıması, taze kavrulmuş tebessüm gibi. Soğuk betonlarda, yılgınlıklarda, silmedi hiçbir şey yüzündeki tebessümü. Biraz ülserin vardı canım, o da Ankara'nın lotaryasında iki duble rakı ile geçiştirilirdi. Bir sigara içiminde gördüm seni İlhan, üşümeyecek sevda, soğumayacak ekmek. 1981. 6. kaset, 2. üzün sonu. Lütfen 7. kasede geçiniz.